Ayrım 17.
Sayfa 185. Bir sınırı tosladığını anlayan Asya üstelemedi. Belki de kendini acımak Ermenilerin sık sık yaşadığı bir dertti sonucuna vardı. Arkalarındaki gençler sessiz sinemaya oynamaya başladılar. Çilli, kızıl saçlı bir kız belirlenen film adını jestlerle anlatmaya başladı. Her hareketinde karşı ekip bağıra çağıra gülüyordu. Sessizlik üzerine kurulu bir oyunun bu kadar şamata yaratması ironikti. Arka plandaki şamata yüzünden bir anlığına dikkati dağılan Armanuş sınırları zorlamama kararını çiğnedi. Dinlediğin müzik çok batılı. Neden kendi köklerine uygun müzikler dinlemiyorsun? Ne demek kendi köklerine uygun? Asya şaşırmışa benziyordu. Biz batılıyız. Hayır değilsiniz. Türkler düpedüz Orta Doğulu'dur ama nedense bunu sürekli inkar ederler. Eğer biz Ermenilerin de kendi evimizde kalmamıza izin vermiş olsaydınız bizler de diaspora halkı olmak yerine Orta Doğulu kalacaktık dedi Armanuş ve anında pişman oldu. Çünkü bu kadar sert konuşmak istememişti. Asya düşünceli düşünceye sol yanağındaki et beniyle oynadı. Ne demek istiyorsun? Ne mi demek istiyorum? Sultan Hamit'in Pan-Türkçü, Pan-İslamcı boyunduruğundan bahsediyorum. 1909 Adana katliamlarından ya da 1915 tehcirinden. Bunlar sana bir şey hatırlattı mı? Ermeni soykırımı diye bir şey duymadın mı hiç? Ben daha 19 yaşındayım dedi Asya omzunu silkerek. Çilli kız verilen süre içinde film ismini anlatamadığından yerini başka bir oyuncu aldı. Adem Elması her hareketiyle boynundan fırlayan uzun boylu yakışıklı bir oğlan. Oğlan iki elini de havaya kaldırarak hayali yuvarlak bir nesneyi ellerin arasında tuttu ve kokladı. Takım arkadaşları ne dediğini anlamamıştı. Ama rakip takım gülmekten iki büklüm oldu. 19 yaşında olman, tarih bilincinden yoksun olmanı gerektirmez diye çıkıştı Armanuş. Asya'nın gözlerinin içine baktı. Nasıl bu kadar pervasız ve gamsız olabilirsin? Asya ne pervasız ne gamsız kelimelerin anlamlarını bildiğinden hiç üzerine alınmadı. Topak topak bulutlar ardından güneşin bir anlığına görünmesinin tadını çıkararak bir süre sessiz kaldı. Sonra mırıldandı. Tarih seni kendine esir etmiş. Ama aynı tarih senin için bir anlam ifade etmiyor öyle mi dedi Arman üstesinde hem şüphe hem küçümsemeyle. Ne faydası var ki dedi Asya sadece. Geçmişin bilsem ne olacak? Kolektif hafızada bireysel hafızada sadece yüktür omuzlarımızda. Armanuş başını çevirince ister istemez gençlere dönmüş oldu. Gözlerini kısarak anlatıcı çocuğun hareketlerine yoğunlaştı. Asya'da dönüp oyunu seyretmeye başlamıştı ki kendini tutamayıp cevabı söyleyiverdi. Otomatik portakal. Gençler oyunlarına katılan yan masadaki iki genç kadına bakarak kahkahalara boğuldular. Asya kıpkırmızı kesildi. Armanuş başını çevirdi. Hemen hesabı ödeyip sokağa çıktılar. Tarihin esir etmesi meselesine dönersek dedi Armanuş tekrar deniz kenarındaki yola indiklerinde. Barındırdığı bütün acıya rağmen bugün bizleri hayatta ve bir arada tutan tarihtir. Eğer öyleyse bu herkese nasip olmayan büyük bir ayrıcalık diye cevap verdi Asya. Nasıl yani? Devamlılık hissi müthiş bir ayrıcalık. İnsanı dayanışma ruhu olan bir grubun parçası yapar dedi Asya. Beni yanlış anlama lütfen. Tarihin ailen için ne kadar mühim ve trajik olduğunu görebiliyorum. Ve ne olursa olsun anılarınızı canlı tutma isteğinize saygı duyuyorum. Atalarınızın acıları unutulmasın diye. Ama yollarımız tam da burada ayrılıyor. Seninki bir hatırlama seferi, bir nevi hafıza fetişim. Bana gelince cicane gibi olmayı tercih ederim. Keşke hiçbir şey hatırlamasam. Geçmiş seni neden bu kadar korkutuyor? Asya'nın onuruna dokundu. Korkutmuyor. İstanbul lodosunun kaprisli esintileri uzun eteğini ve sigarasının dumanını sağa sola savururken bir an duraladı. Sadece geçmiş değil, gelecek odaklı olmaya yeğlerim. Hepsi bu. İkisinden birini seçmek zorunda değiliz ki diye üsteledi Armanuş. Ben zorundayım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim gibi birisi geçmişe odaklanamaz. Neden biliyor musun diye sordu Asya uzun bir beklemeden sonra. Geçmişimi umursamadığımdan değil, hakkında hiçbir şey bilmediğim için. Bence geçmişteki olayları bilmek, hiç bilmemekten iyi. Armanuş'un yüzünden bir şaşkınlık ifadesi geçti. Ama demin geçmişini bilmek istemediğini söyledin, şimdi başka bir şey diyorsun. Öyle mi? Dedi Asya. Şöyle diyelim, bu konuda içimde çelişkili sesler var. Arkadaşına hınzırca baktı ama sonra sesi biraz daha ciddileşti. Geçmişim hakkında tek bildiğim bir şeylerin yanlış oldu. Ama neyin yanlış olduğu bilgisini katiyen edinemeyeceğim. Benim için tarih şimdi başlıyor. Zaman içinde bir süreklilik yok. Daha babanın bile izini süremiyorsan nasıl atalarına bağlı hissedeceksin ki kendini? Belki babamın adını asla öğrenemeyeceğim. Sürekli bunu düşünürsem aklımı kaçırırım. Ben de kendi kendime neden sırları açığa çıkarmak istiyorsun diyorum. Geçmişin kısır döngü olduğunu görmüyor musun? Kapalı devre. Bizi içine çekiyor ve bir tekerleğin üzerindeki sincap gibi koşturtuyor. Sonra kendi kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Tekrar tekrar. Bozuk yollarda bir aşağı bir yukarı yürürlerken her yaştan meraklı kadınlar çaylarını yudumladıkları balkonlardan onlara bakıyordu. Her mahalle birbirinden öyle farklı görünüyordu ki Aymanuş İstanbul'un bir kent labirenti, şehir içinde şehirlerden oluştuğunu düşünmeye başlamıştı. James Baldwin de buradayken aynı şeyleri hissedip hissetmediğini merak etti. Öğleden sonra üçte yorgun ve aç bir lokantaya daldılar. Asya'nın dediğine göre şehirdeki en iyi tavuk döneri burası yapıyordu. İkisi de birer döner ve koca birer bardak köpükte ayran aldılar. İtiraf etmeliyim ki dedi Armanuş kısa bir sessizlikten sonra. İstanbul beklediğimden farklı çıktı. Daha modern, hem korktuğum kadar tutucu değil. Bir ara Cevriye teyzeme söyle bunu. Acayip sevinir. Ülkemi bu kadar iyi temsil ettiğim için bana madalya verir. Karşılaştıklarından beri ilk kez birlikte güldüler. Seni bir yere götürmek isterdim dedi Asya. Arkadaşlarla buluştuğumuz küçük bir kafe var. Kafe Kundera. Sahi mi? En sevdiğim yazarlardandır diye heyecanla bağırdı Armanuş. Neden bu adı koymuşlar? Sakın bu soruyu orada sorma dedi Asya. Bu sonsuz bir tartışma konusu. Aslında her gün yeni bir teori geliştiriyoruz. İşte o zaman Armanuş aniden Asya'nın elini tutup sıktı. Bana bir arkadaşımı hatırlatıyorsun dedi gölgeli bir tebessümle. Bu kadar sezgili ve başkalarının duygularını hem bu kadar iyi kavrayan hem de bu kadar sert köşeleri olan birini tanımamıştım hiç. Bir kişi hariç. Bana en tuhaf arkadaşımı hatırlatıyorsun. Baron Bakdesyan. Öyle çok yönünüz birbirine benziyor ki ruh ikizi olabilirsiniz. Hadi ya dedi Asya isim ilgisini çekmişti. Söylesene neye gülüyorsun? Kusura bakma kaderin bu cilvesine gülmeden edemedim dedi Armanuş. Bütün tanıdıklarım arasında en Türk düşmanı kişidir Baron Bakdesyan. O gece kazancı kadınları derin uykudayken Armanuş pijamasıyla yataktan çıktı. Küçük masa lambasının ışığını yaktı ve ses çıkarmamak için azami gayret göstererek dizüstü bilgisayarını açtı. Daha önce internete bağlanmanın ne kadar kulak tırmalayıcı bir gürültüsü olduğunu hiç fark etmemişti. Telefon numarasını çevirdi, network kodunu buldu ve Cafe Konstantinopolis'e girmek için şifresini yazdı. Her zamanki gibi sitedeki diğer tartışma gruplarını atlayıp doğrudan anuş ağacına tıkladı. Madam sürgün ruhum, nerelerdeydin? Meraktan öldük, nasılsın? Sorular yağmaya başlamıştı. İyiyim yazdım adam sürgün ruhum. Ama babaannemin evini bulamadım. Yerine çirkin modern bir bina yapmışlar. Gitmiş, izi bile kalmamış. İz yok, kayıt yok. Yüzyılbaşı o binada yaşamış Ermeni ailesini hatırlayan kimse yok. Çok üzüldüm canım yazdı Lady Tavuskuşu Siramark. Ne zaman döneceksin? Hafta sonuna kadar kalacağım cevabını verdim adam sürgün ruhum. Tam bir macera yaşıyorum. Şehir güzel. San Francisco'yu andırıyor. Yokuşlu sokaklar, sürekli deniz kokusu, en beklenmedik yerlerde en bohem yüzler. Burası bir labirent şehir. Şehir içinde şehirlerden müteşekkil. Bu arada mutfakları bir harika. Her Ermeni burada cennete düşmüş gibi olur. Armanuş ne yazdığını fark ederek panikle bir an durdu. Yani yemek açısından diye ekledi çabucak. Ya sen bizim savaş muhabirimizdin ama Türk gibi konuşmaya başlamışsın. Bana bak, seni asimile edip Türkleştirmediler değil mi? Anti kavurmaydı bu. Armanuş derin bir nefes aldı. Aksine kendim hiç bu kadar Ermeni hissetmemiştim. Ermeniliğimi tam manasıyla hissedebilmem için Türkiye'ye gelip Türklerle karşılaşmam gerekiyormuş. Yanlarında kaldığım aile o kadar ilginç ki bir yanıyla kendi aileme benzetiyorum kazancıları. Bir yanıyla da hiçbir şeye benzetemiyorum çünkü akıl dışılık gündelik akışın ayrılmaz bir parçası. Marquez romanlarında gibiyim. Kız kardeşlerden birisi dövme sanatçısı, diğeri falcı, diğeri tarih öğretmeni, dördüncüsü uçuk bir tip ya da Asya'nın deyimiyle tam mesai çatlak. Asya'da kim yazdı hemen Lady Tavus Kuşu Siramak? Evin kızı. Dört annesi olan, hiç babası olmayan genç bir kadın. Tam bir roman karakteri. Bol bol öfke, ironi ve zeka sahibi. İyi bir Dostoyevski karakteri olurdu. Armanış Baron Bakdesyan'ın nerede olduğunu merak ediyordu ama soramadı. Madam sürgün ruhum, kimseyle soykırımı konuştun mu? Bedbaht ev kadınıydı soran. Denedim ama zor. Evdeki kadınlar ailemin hikayesini samimi bir alaka ve üzüntüyle dinlediler. Ama ondan öteye geçemiyorlar. Türklerin gözünde geçmiş başka bir ülke. Kadınlarından bu kadar çıkıyorsa erkeklerinden hiç umutlu değilim diye araya girdi Sapo'nun kızı. Doğrusu henüz bir Türk erkeğiyle konuşma fırsatını bulamadım yazdım adam sürgün ruhum. Bu durumun daha yeni farkına vararak. Ama bir iki güne kadar Asya beni arkadaşlarıyla sürekli takıldıkları kafeye götürecek. En azından orada birkaç erkekle karşılaşırım herhalde. Ama sen gene de dikkat et de fazla tartışma bu konuda. Hele içki içerseniz dikkatli ol. Alkol insanların en kötü yönlerini açığa çıkarır bilirsin. Stoğucu Alex'ti bu. Merak etmeyin. Zaten içmiyorlardır herhalde. Müslümanlar ya ama baca gibi sigara içiyorlar. Lady Tavus Kuşu Siramak Ermenistan'da da öyle. Herkes pofur pofur tüttürüyor. Elvan'a daha yeni gittim. Tüm memleket duman altı. Armanuş sandalyesinde kımıldandı. İyi de baron neredeydi? Neden yazmıyordu? Armanuş'a kızmış ya da küsmüş müydü? Onu hiç düşünüyor muydu? Özlüyor muydu? Parlayan ekranda bir sonraki satır belirmese kendine bu sorularla işkence etmeye devam edecekti. Söylesene madam sürgün ruhum, Türkiye'ye gittiğinden beri hiç Yeniçeri'nin paradoksunu düşündün mü? Oydu. O. Armanuş önündeki iki satırı tekrar okuduktan sonra yazmaya başladı. Evet düşündüm. Ama sonra ne diyeceğini bilemedi. Baron Bakdesyan onun tereddütünü hissetmiş gibi devam etti. O Türk ailesiyle bu kadar iyi anlaşman gerçekten çok hoş. Kendince ilginç, iyi kalpli insanlar oldukları konusunda söylediklerine de inanıyorum. İyi de görmüyor musun? Ancak kendi kimliğini inkar ettiğin müddetçe onların arkadaşısın. Tarih boyunca Türklerle durum hep böyle olmuş. Onlarla arkadaşlık edebilmenin tek yolu bu. Onlar Türklüklerinden feragat etmeyecek ama biz Ermeniliğimizden feragat edeceğiz. Mimar Sinan'ı hatırla. Onlardan biri gibi hareket ettiğin müddetçe toplumsal merdivenin en üst basamağına kadar tırmanabilir. Hatta tarihlerinde en büyük Türk mimarı diye yer bulabilir. Teveccühlerini kazanabilirsin. Armanış hüzünlenerek dudaklarını kemirdi. Odanın öteki tarafında Asya yatakta kabus görüyormuş gibi sağa sola döndü ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Ermenilerin arzusu kalbimizin ve çektiğimiz derin acının tanınmasıdır. Hakiki insani ilişkilerin gelişebilmesi için en temel gereklilik bu. Türklere şunu diyoruz. Bakın biz yas tutuyoruz. Neredeyse bir asırdır yas tutuyoruz. Çünkü sevdiklerimizi kaybettik. Evlerimizden çıkarıldık, toprağımızdan kovulduk, eşyalarımızdan olduk, hayvan muamelesi gördük, koyun gibi kesildik. Doğru düzgün haysiyetli bir ölüm bile esirgendi bizden. Dedelerimize, ninelerimize çektirdiğiniz acı bile onu takip eden sistematik inkardan daha çok yaralamadı bizleri. Söylesene, bunları dillendirirsen Türkler sana nasıl tepki verir? Olumsuz. Türklerle arkadaş olmanın tek bir yolu var. Onlar kadar bilgisiz ve unutkan olmak. Velhasıl onların geçmişin hatırlanmasında bize katılmadıklarına göre bizim geçmişin göz ardı edilmesinde onlara katılmamız bekleniyor. Aniden kapı hafifçe tıklatıldı. Sonra ısrarla tekrar ve tekrar. Yüreği ağzına gelen Armanuş sandalyesine dikildi. Gayri ihtiyar bilgisayar ekranı indirdi. Evet diye fısıldadı. Kapı usulca açıldı ve Banu teyze belirdi. Başında pembe, gevşek bağlanmış bir eşarp, üzerinde uzun, açık renk bir gecelik vardı. Namaz kılmak için kalkınca kızların odasından sızan ışığı fark edip meraklanmıştı. Banu teyze İngilizceden yana eksikliğini hissettiği, bütün kelimelerin rahatsızlığı yüzüne kazınmış vaziyette sessiz sinema oynuyormuş gibi bir dizi hareket yaptı. Başını salladı, kaşlarını çattı. Sonra gülerek parmağını önce bilgisayar sonra ona doğru salladı. Armanuş bütün bunları şöyle yorumladı. Çok ders çalışıyorsun evladım, kendini bu kadar yorma. Ardından Banu teyze bir tabakta çıka geldi. Gülümseyerek Armanuş'un omzunu sıvazladı ve kapıyı yavaşça kapatarak çıkıp gitti. Getirdiği tabağın içinde iki portakal vardı. Soyulmuş ve dilimlenmiş. Tekrar ekranı kaldıran Armanuş bir yandan portakal dilimlerini yerken bir yandan da Baron Bakdesyan'ın ne cevap yazacağını düşünmeye koyuldu. 10. Bölüm Badem. Misafirliğinin 5. günü itibariyle Armanuş Kazancı Konağı'nın günde ilk sabah rutinini keşfetmişti artık. Her sabah saat 6 civarında kahvaltı hazır ediliyor ve 9.30'a kadar masada kalıyordu. Bu süre zarfında semaver sürekli kaynıyor ve her saat başı yeniden demleniyordu. Herkesin aynı anda masaya oturması hayal olduğundan ailenin farklı üyeleri işlerine ya da ruh hallerine göre farklı zamanlarda katılıyordu kahvaltıya. Böylece tümüyle eş zamanlı bir olay olan akşam yemeğinin aksine kahvaltı muhtelif istasyonlarda duran, yolcu indirip yolcu olan sabah trenlerine benziyordu. Sofrayı genellikle Banu teyze kurardı. Sabah namazına kalktığı için ilk uyanan o olurdu. Namaz uykudan hayırlıdır diye mırıldanarak kalkardı yatağından. En yakın caminin müezzininin sesi duyulur duyulmaz. Sonra abdest almak için banyoya giderdi Banu teyze. Su bazen soğuk olurdu ama umursamazdı. Ruhun uyanmak için titremesi lazım derdi kendi kendine. Ruhun titremesi lazım. Ailenin geri kalanının fosur fosur uyumasında umursamazdı. Onlar da bağışlansın diye iki kat fazla dua ederdi. Bu yüzden de bu sabah müezzin Allahu Ekber diye seslendiğinde Banu teyze yatağından çoktan gözlerini açmış, sabahlığıyla eşarbına uzanıyordu. Ne var ki diğer günlerin aksine bu sabah vücudu ağırdı, külçe gibi. Müezzine ses doldu odaya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buna rağmen Banu teyze hala kalkamamıştı. Hayya el selah, hayya el el felah, namaza gelin, selamete gelin sözlerini duyduktan sonra bile vücudunun yarısı yataktan kaldırmaya başaramadı. Sol tarafında bir uyuşukluk vardı. Vücudunun o yanındaki kan çekilmiş, geriye ağır, hantal bir çuval kalmış gibi. Esselatu hayrun minenvem, namaz uykudan hayırlıdır. Neyiniz var çocuklar, neden kıpırdamama izin vermiyorsunuz diye sordu Banu teyze hüsran dolu bir ses. İki omzunda oturan cinler birbirlerine baktılar. Bana sorma, ona sor. Hazırlığı yapan o dedi. Şeker Şerbet Hanım sağ omzundan. Adından da anlaşılacağı gibi Şeker Şerbet Hanım iyi bir cindi. Adil ve hoş dil olan tarifeden. İyilik saçan aydınlık bir yüzü, başının etrafında mor, pembe ve eflatun tonlarında bir hale vardı. İnce, zarif bir boyun, boynunun bitip teknik olarak gövdesinin başlaması gereken yerde sadece duman vardı. Vücudu olmadığından kaide üzerinde duran bir büstü andırırdı ki bundan gayet memnundu. Herkesin gayet iyi bildiği üzere dişi insanların aksine dişi cinler vücutları orantısız diye komplekse kapılmazlar. Banu teyze Şeker Şerbet Hanım'a güvenirdi. Çünkü o yozlaşmış hotperest tiplerden değil, iyi kalpli dini bütün bir cindi. Cin taifesi arasında yaygın bir illet olan tanrı tanımazlıktan tövbe ederek İslam'a geçmişti. Şeker Şerbet Hanım sık sık camileri ve kutsal mekanları ziyaret ederdi. Kur'an konusunda da çok bilgiliydi. Seneler içinde Banu teyzeyle çok samimi olmuşlardı. Ama tümüyle farklı bir kalıptan çıkmış ve rüzgarın olumayı hiç kesmediği yerlerden gelmiş olan Ağulu Bey'in durumu tamamen farklıydı. Ağulu Bey çok yakışıklıydı. Bir cin için bile çok yaşlı. Bu sayede göründüğünden çok daha güçlüydü. Zira herkesin gayet iyi bildiği üzere cinler yaşlandıkça güçlenir. Ağulu Bey'in kazancı hanesinde ikamet etmesinin tek sebebi Banu teyzenin onu 40 günlük perhizin son sabahında kendine bağlamış olmasıydı. O günden beri cini kontrol altında tutuyor, onu tutsak eden tılsımı boynundan hiç çıkartmıyordu. Bir cini bağlamak kolay iş değildi. Öncelikle ismini doğru tahmin etmek gerekirdi. Ölümcül bir oyundu bu. Çünkü sen onun ismini keşfetmeden cin senin ismini öğrenirse o efendi sen köle olurdun. İsmini doğru tahmin edip cini kontrol altına alsan bile üzerindeki etkini mutlak kabul etmemeliydin. Çünkü bu aptalca bir yanılsama olurdu. İnsanlık tarihi boyunca sadece Hazreti Süleyman cin ordularını yenmeye başarmıştı. Ama o bile büyülü bir demir yüzükten yardım almıştı. Başka kimse Hazreti Süleyman'la boy ölçüşemeyeceğine göre sadece ihtiraslı bir hodbin cinleri esir etmekte böbürlenebilirdi ki Banu teyze ne ihtiraslı ne de hodbin idi. Ağulu Bey ona 6 küsur yıldır hizmet ettiği halde aralarındaki ilişkiyi zaman zaman yenilenmesi gereken geçici bir anlaşma olarak görürdü. Ona karşı asla lakayt ya da küçümser davranmamıştı. Ne de olsa insanların aksine cinler kendilerine yapılan yanlışı katiyen unutmayan bir hafızaya sahiptir. Haksızlığı asla unutmazlar. Her hadiseyi ıcığına cıcığına kadar kaydeden titiz bir katip gibidir cinlerin bellekleri. Günün birinde de kaydettiklerini bir bir ortaya çıkarırlar. Banu teyze daima tutsağın haklarına saygılı davranmış, gücünü asla kötüye kullanmamıştı. Yine de istese otoritesini bambaşka bir biçimde kullanabilir, para, mücevher ve şöhret gibi maddi kazançlar talep edebilirdi. Etmemişti. bütün bunların yanılsamadan ibaret olduğunu ve zulmani cinlerin bilhassa ham yanılsamalar yaratmakta usta olduklarını bilirdi. Ayrıca birdenbire edinilen her servet başkalarından çalınmış bir birikim demekti. Zira doğada saf boşluk diye bir şey yoktu. İnsanların kaderleri tığ işinin ilmekleri gibi sıkı sıkı bağlıydı birbirleriyle. Dolayısıyla bütün bu yıllar boyu Banu teyze ihtiyatla maddi kazanç talep etmekten kaçınmıştı. Ağulu Bey'den tek bir şey istemişti. Bilgi. Şüpheli hadiseler, Kim Furdu'ya giden cinayetler, sırlanmış itilaflar, muğlak ya da müşkil davalar, büyük anlaşmazlıkları, aile kavgaları, açılmamış sırlar, çözülmemiş gizemlerle ilgili bilgi isterdi cininden. Müşterilerine yardım etmesini sağlayacak türden temel malumat. Diyelim ki birisi baba yadigarı kıymetli bir belgeyi kaybetti. Yerini öğrenmek için Banu teyzeye gelirdi. Habis bir büyünün etkisi altında olduklarına inanan kadınlar da keza büyüyü kimin yaptırdığını öğrenmek için onun kapısını çalardı. Bir keresinde aniden hastalanan ve durumu gün be gün kötüye giden hamile bir kadın getirmişlerdi. Ağulu Bey'e danıştıktan sonra Banu teyze kadına bahçesindeki meyvesiz limon ağacının altını kazımasını, orada mor kadifeden bir kese içinde bir kalıp zeytinyağı sabunu bulacağını söylemişti. Üzerine kendi tırnakları saplanmış halde. Kıskanç bir komşunun büyüsü vardı kadıncağızın üzerinde. Banu teyze bunları anlatmış ama durumu daha da beter hale getirmemek için büyü yapanın ismini kendisine saklamıştı. Birkaç gün sonra hamile kadının düzeldiği haberi gelmişti. Velhasıl Banu teyze şimdiye değin Ağulu Bey'in hizmetlerinden bu şekilde yararlanmıştı. Bir konu hariç. Sadece bir kere ondan müşterileri için değil, kendisi için bir şey istemişti. Özel bir soru. Asya'nın babası kim? Ağulu Bey ona bir cevap vermişti. Hakikati söylemişti. Zira esir bin cin efendisine asla yalan söyleyemezdi. Ne var ki Banu teyze bunu gayet iyi bildiği halde verilen cevabı kabul etmemiş, inanmayı reddetmişti. Ta ki günün birinde yüreği zihninin çoktan kabullendiğini inkar etmeyi bırakana kadar. O günden sonra Banu teyze asla eskisi gibi olmamıştı. Zaman zaman keşke hiç sormasaydım derdi kendi kendine. Alıp da kullanamayacağın kadar karanlık, tutup da hesap soramayacağın kadar yıllanmış bir bilgi sadece ıstırap veriyordu insana. Kahinin laneti. Şimdi yıllar sonra yeniden Banu teyze Ağulu Bey'den kendisi için bir şey istemek niyetindeydi. Bu sabah bedenen bu kadar aciz durumda olmasının sebebi buydu.